Şizofren, John Katzenbach, 37. ayrım. Köşeden çıkmadan gözlerimi odada gezdirdim. Beni görmüş olmalıydı. Çünkü onu yakaladığımda karşıdaki duvara yaslanmıştı. O bildik sırıtışıyla gülümseyerek el salladı. Turuncu bir tulum giydiğini görebiliyordum. Ama tulum kullanılmaktan solmuş, yırtık pırtık olmuştu. Üstüne kir pas bulaşmıştı. Elinde gümüş rengi pırıl pırıl bir kask tutuyordu. Yüzünde yol yol kurum, kül, ter vardı. O da baka kaldığını görünce güldü, yine elini kaldırdı, başını iki yana salladı. Karşına bu halde çıktığın için özür dilerim, Silbert. Hatırladığımdan biraz daha yaşlı göründüğünü düşündüm. Gülümsemesinin arkasında acının ve derdin açtığı derin gediklerin bir kısmını görebiliyordum. İyi misin Peter diye sordum. Tabii ki. Sadece başıma çok iş geldi. Senin de başına çok iş geldi. Hep kaderin bize biçtiği giysileri giyiyoruz değil mi Silbert? Hep aynı şeyler. Duvara döndü. Onaylayan bakışlarla yazı sütunlarını inceledi. Başını yukarı aşağı salladı. İlerliyorsun dedi. Bilmiyorum diye yanıtladım. Yazdığım her kelime odayı daha da karartıyor sanki. Peter bunu duymayı bekliyormuşçasına iç çekti. Ne çok karanlığı göğüsledik, öyle değil mi Francis? Bir kısmında beraberdik hem. İşte sen de o kısmı yazıyorsun. O zaman yanında olduğumuz gibi, şimdi de yanında olduğumuzu unutma. Bunu sakın aklından çıkarma, tamam mı Silver? Çıkarmamaya çalışırım. O gün işler bayağı karışmıştı değil mi? Evet, ikimiz için de. Hatta o yüzden Lucy'nin işleri de karışmıştı. Hepsini anlat Francis dedi Peter. Duvara bakıp bıraktığım yeri gördüm. Peter'a döndüğümde yok olmuştu. 20. Lucy'nin iki ayrı yönde ilerlemesini öneren Peter olmuştu. İlk yolun hastalarla görüşmeyi bırakmamak olduğunun altını çizmişti. Peter ne hastalardan ne de hastane personelinden kimsenin kanıt bulduklarını öğrenmemesinin çok önemli olduğunu söylemişti. Çünkü henüz hiçbiri ne bu kanıtın tam olarak ne anlama geldiğini ne de nereye işaret ettiğini tam olarak anlayabilmişti. Fakat haber yayılırsa durumun denetimini yitirirlerdi. Peter Lucy'ye bu durumun akıl hastanesinin dengesiz dünyasının bir yan ürünü olduğunu söylemişti. Haberin hastane sakinlerini oluşturan kırılgan zihinler arasında nasıl bir huzursuzluğa hatta paniğe yol açacağını kestirmenin imkanı yoktu. Bu da başka pek çok şey yanında kanlı tişörtün bulunduğu yerde bırakılması ve ilerleyen aşamalarda kanıtı kaybetme riskiyle karşı karşıya gelseler bile herhangi bir dış örgütün, özellikle de sırrı gözaltına alan yerel polis teşkilatının işe karıştırılmaması gerektiği anlamına geliyordu. Ayrıca diye ekledi, Amherst binasında kalanlar diğer binalardan sürekli koca karının kolunda Lucy tarafından sorgulanmak üzere hasta gelmesine alışmıştı. Bu rutini avantaja çevirmenin bir yolu olabilirdi. Peter'ın ikinci önerisini gerçekleştirmek ise daha zordu. Lucy'ye alçak sesle, yapmamız gereken dedi o koca oğlunu Amherst'e naklettirmek. Bunu değişikliğe dikkat etmeyecek bir şekilde becermeliyiz. Lucy hemfikirdi, koridorda dikiliyorlardı. İkindinin ilk saatlerinde başlamakta olan terapi gruplarına ve el işi derslerine gidip gelen hastaların akışı arasında durağındılar. Bayat havada her zamanki sigara dumanı asılıydı. Ayak patırtıları insan seslerinin uğultusuna karışıyordu. Tek hareket etmeyenler Peter, Lucy ve Francis'ti. Hızlı akan nehirdeki kayaların etrafında suyun köpürmesi gibi, onların da etrafında hareketlilik köpürüyordu. Peki dedi Lucy, mantıklı bence. O adamı göz altında tutmak faydalı ama sonra... Bilmiyorum, tam düşünmedim diye yanıtladı Peter. Elimizdeki tek şüpheli o. Bizim Seabird asıl şüphelinin de o olmadığını düşünüyor. Ben de bu gözleme katılıyorum. Ama büyük resmin neresine nasıl oturduğunu bulup çıkarmamız gerekecek. Bunu yapmanın tek yolu da onu gözleyebilecek kadar yakınımızda tutmak. Evet, bu Bu da gayet mantıklı, dedi Lucy. Sonra aklına bir fikir gelmiş gibi tek kaşını kaldırdı. Sanırım ne yapacağımızı buldum. Bazı ayarlamalar yapayım da. Ama fark ettirmeden, dedi Peter. Kimsenin haberi olmadan. Lucy gülümsedi. O kadarını becerebilirim Peter. Savcılık işleri tam olarak yürütmesini istediğin şekilde yürütme sanatıdır. Sonra espriye dikkat çekmek istercesine aşağı yukarı diye ekledi. Başını kaldırınca Moses kardeşlerin koridorda kendilerine yaklaşmakta olduğunu gördü, başıyla selam verdi. Beyler, bence işe dönmemiz lazım. Bay Evans her neredeyse oradan dönmeden önce sizinle baş başa bir konuşabilir miyiz? Küçük Kara, şurada doktorla konuşuyor, dedi temkinle. Peter'a dönüp elini sallayarak bir işaret yaptı. Bu bir soruydu aslında. Peter başıyla onayladı. Lucy'ye söyledim, dedi. Başka kimse? Küçük Kara, kardeşime söyledim, o kadar, dedi. Küçük Kara fark etmeden ilerledi, sakince. Onun bizim aradığımız herif olduğunu sanmıyorum, dedi. Yani kendi kendine zar zor yemek yiyor. Sakin sakin oturup oyuncak bebeklerle oynamayı seviyor. Bazen biraz televizyon izliyor. İyice sinirlerini hoplatan birine yumruk filan atmadıkça cinayet işleyeceğini sanmıyorum. Çok güçlü bizim delikanlı, farkında da değil. Prens de aşağı yukarı aynı şeyi söyledi, dedi Peter. Koca Kara, Seabird'ün içgüdüleri kuvvetli, diye ilave etti. Lucy, neyse şimdilik başka kimseye bir şey anlatılmayacak, tamam mı, diye araya girdi. Bu şekilde devam edelim. Küçük Kara omuzlarını silkti ama herkesin geçmişiyle ilgili sırlarla dolu olduğu bir yerde şimdiki zamana ait bir sırrı tutmanın neredeyse imkansız olduğunu belirtmek istercesine gözlerini devirdi. Deneriz, dedi. Bir şey daha var. Hap yutturan hemen seni görmek istiyor, Seabird. Sonra daha iri yarı olan Hadem'e Peter'a döndü. Seni almaya daha sonra geleceğim, dedi. Peter'ın merakı kabarmıştı. Sizce ne, diye başladı. Ama iki Hadem'e de başını iki yana salladı. Tahminde bulunmayacağım, dedi Küçük Kara. Şimdilik bulunmayacağım. Kardeşi Francis Amherst'in ana kapısından çıkarıp Doktor Gulptil'in ofisine götürürken Küçük Kara da Peter'la Lucy'nin peşinden görüşme odasına gitti. Savcı derhal topladığı hasta dosyalarının durduğu kutunun başına dikilip yığının tepesinden dev cüsseli, zeka özürlü adama ait olan dosyayı aldı. Sonra el yazısıyla yazdığı, içlerinde bir tanesi aklına yatana kadar potansiyel şüphelilerden oluşan ana listeyi hızla kontrol etti. Dosyayı Küçük Kara'ya vererek, şimdi bu adamla konuşmak istiyorum, dedi. Küçük Kara dosyaya bakıp başını yukarı aşağı salladı. Bu adamı tanıyorum. Öfkesi burnunun ucunda o. Orospu çocuğunun tekidir, dedi. Sonra utançtan kekeleyerek, kullandığım kelime için özür dilerim Bayan Jones, dedi. Ama bu adamla birkaç kere takıştım. Buranın belalılarındandır. Aklımdakini göz önüne alacak olursak çok daha iyi, dedi Lucy. Küçük Kara Lucy'ye soran bakışlarla baktı. Peter gülümseyerek sandalyeye çöktü. Bayan Jones'un bir fikri var da. Lucy hastanın dosyasını incelerken eline bir kurşun kalem alıp parmakları arasında yuvarlamaya başladı. Bahis konusu adam kurumun demirbaşlarındandı. Hayatının çoğunu ya da en adisinden saldırı, hırsızlık ve soygun gibi suçlar yüzünden hapiste ya da işitsel halüsinasyonlardan yakındığı ve manik öfke atakları yaşadığı için çeşitli akıl sağlığı kuruluşlarında geçirmişti. Lucy bunların bazılarını adamın uydurduğunu tahmin ediyordu. Bazıları ise gerçekti. Ancak en gerçek olanı adamda psikopatlara özgü, hilekarca özellikler oluşuyordu. Bu da Lucy'nin aklındaki suçlu tanımı için aşağı yukarı idealdi. Bir de ani öfkelenme vardı. Küçük Kara'ya, bu adam nasıl sorunlar çıkardı, diye sordu. Hep sınırları denemek isteyen bir tiptir, anlarsınız ya. Bir yöne gitmesini söylersiniz, tersine gider. Şurada dur dersiniz, orada biter. Biraz inip itip kalkmaya çalışırsanız beni dövdü diye bağırarak doktor başına resmi şikayette bulunur. Diğer hastaların damarına basmayı sever. Hep birilerini rahatsız eder. Bence millet bakmazken eşyalarını da yürütüyor. Tam bir insan nüsvettesidir bence. Lucy'yi getirin bakalım, ona istediğimi yaptırıyor muyum, yaptıramıyor muyum, görelim dedi. Ama bundan ötesini açıklamaya yanaşmadı. Fakat Peter'ın söyledikleri üstünde büyük bir dikkatle odaklandığını, sonra anlattıkları arasında planladığından öte bir şey görerek rahat rahat oturmaya başladığını gördü. Peter mekanik bir cihazın geciktirici anahtarını bulmuş gibiydi. Lucy bunun doğru olduğunu, zamanla Peter'ın bu niteliğine hayranlık duyacağını tahmin etti. Biraz daha düşününce Peter'da hayranlık duymaya başladığı birkaç özellik daha bulmuş olduğunu fark etti. Bu da Peter'ın neden o suçu işlemiş olduğu ve neden burada bulunduğu konusundaki merakını artırdı. Koca karı Francis'i başhekimin odasına sokar sokmaz, onu Bayan Dolgun devraldı. Sekreterin yüzünde her zamanki gibi ters, somurtkan bir ifade vardı. Dikkatle kurup demir yumrukla organize ettiği günlük rutinin bozulmasını kişisel bir hakaret olarak algılıyordu sanki. Koca karaya Williams binasındaki kardeşiyle buluşması gerektiğini bildiren bir not verdi. Sonra Francis'i yarı itip yarı yönlendirerek ofise soktu. Geç kaldın, acele et diyordu. Hap yutturan pencerenin önünde durmuş, avlulardan birine bakıyordu. Bir an duraklayıp gözüne ne iliştiyse onu izledi. Francis doktorun masasının karşısına bir sandalye çekip neyi öyle ilgiyle izlediğini görmek için aynı pencereden dışarı bakmaya başladı. Sadece doktorun ofisindeyken dışarı parmaklıksız bir pencereden bakabildiğini fark etti. Buradan dünya gerçekte olduğundan çok daha sevecen görünüyordu. Doktor birden döndü. Hava ne güzel değil mi Francis? Bahar iyiden iyiye geldi. Bizim gibi içeride olunca bazen mevsimlerin değiştiğini anlamak zor oluyor dedi Francis. Pencereler kirpas içinde. Pencereler silinse herkesin morali biraz düzelirdi eminim. Hüttil'in başını salladı. Bu önerini çok beğendim Francis. İçgörü sahibi olduğunu da gösteriyor. Konuyu bina ve bahçe görevlilerine açacağım. Bakalım işleri arasında pencere silmeyi de ekleyebilecek miyiz? Ancak zaten haddinden fazla işleri olduğunu sanıyorum. Masanın başına geçti, toparlanıp öne yaslandı, dirseklerini masaya dayayıp kollarını ters V şekline getirdi. Çenesini ellerinin birleşim yerine dayadı. Bugün günlerden ne Francis diye sordu. Francis hemen Cuma dedi. Nasıl bu kadar emin olabiliyorsun? Öğlen yemeğinde ton balıklı makarna vardı, her zamanki Cuma günü yemeği yani. Evet, peki neden o yemek vardı? Francis galiba Katolik hastaların inancına saygıdan diye yanıtladı. Onlar hala cumaları balık yemek zorunda hissediyorlar kendilerini. Benim ailem de öyledir. Pazarları ayine giderler, cumaları da balık yerler. Doğanın düzeni budur. Ya sen? Ben onlar kadar dindar değilim galiba dedi Francis. Gülptilil bunu ilginç buldu ama üstüne gitmedi. Tarihi biliyor musun diye sordu. Francis başını iki yana salladı. Sanırım Mayıs'ın ya 5'i ya da 6'sı dedi. Kusura bakmayın, hastanede günler birbirine karışıyor. Güncel haberleri genellikle haberciden alırım ama bugün onu da görmedim. Bugün ayın 5'i. Benim için bunu aklında tut lütfen. Peki. Amerika Birleşik Devletleri Başkanı'nın kim olduğunu hatırlıyor musun? Carter. Gülptilil gülümsedi ama çenesini parmak uçlarından kaldırmadı bile. Söyleyecekleri önceki konuşmanın mantıksal devamıymış gibi bir de dedi Bay Evans'la görüştüm. Söylediğine göre sosyalleşme alanında ve hastalığını onun seninle yakınların üstündeki etkilerini anlama konusunda ilerleme kaydetmişsin. Ama hali hazırda almakta olduğun ilaçlara karşın, var olmayan kişilere ait sana belli bir şekilde davranmanı emreden sesler duymaya devam ettiğini ve hala olaylar hakkında yerleşik ve kökleşmiş yanılgıların olduğunu söylüyor. Francis yanıt vermedi çünkü soru sorulmamıştı. İçindeki fısıltılar sağa sola sekiyorlardı ama sessizdiler. Zor duyuluyorlardı. Sanki seslerini yükseltseler başhekiminde kendilerini duyacağından korkuyorlardı. Gülptilil, söyle bakalım Francis dedi. Sence Bay Evans'ın değerlendirmesi yerinde mi? Francis cevaplamak zor dedi. Sandalyesinde kımıldadı. O an yaptığı her hareketin, söyleyeceği her kelimenin, çıkaracağı her sesin, her tavrının doktorun kanaatlerini desteklemekte kullanılabileceğinin farkındaydı. Bence Bay Evans, biz hastaların söylediği şeyler kendi fikirleriyle örtüşmeyince delizyon içinde olduğumuzu düşünüyor. Bu yüzden ne cevap vereceğimi bilemiyorum. Başhekim gülümseyerek arkasına yaslandı. Bu son derece inandırıcı ve derli toplu bir ifade Francis. Çok iyi. Francis tam rahatlamaya başlayacaktı ki derhal doktora güvenmemesi, hele köpeğe kemik atar gibi ettiği iltifatlara hiç kanmaması gerektiğini hatırladı. İçinin derinlerinden onay mırıltıları yükseldi. Sesleri ne zaman yaptıklarını onaylasa Francis'e güven gelirdi. Fakat Bay Evans aynı zamanda profesyonel bir psikolog, Francis. O yüzden dediklerini hemen yabana da atmamalıyız. Anlat bakalım, Amherst'teki hayatın nasıl geçiyor? Diğer hastalarla, çalışanların geri kalanlarıyla anlaşabiliyor musun? Bay Evans'ın terapi oturumlarını hevesle bekliyor musun? Evine dönecek hale gelmeye yaklaştın mı sence? Burada geçirdiğin zaman nasıl desek, verimli oldu mu senin için? Doktor ileri gitti. Francis yırtıcı hayvanları anımsatan bu hareketi tanımıştı. Havada uçuşan sorular mayın tarlası gibiydi. Cevapların dikkatli vermeliydi. Yatakhane aşırı kalabalık olsa da gayet iyi doktor. Aşağı yukarı herkesle iyi anlaştığını düşünüyorum. Bazen Bay Evans'ın terapi oturumlarının yararını görmekte zorlanıyorum. Ama tartışmanın güncel konulara dönmesi çok faydalı oluyor. Çünkü bazen hastanede aşırı yalıtılmış olduğumuzdan, dünyanın bizi yok sayarak döndüğünden korkuyorum. Eve dönmeyi çok istiyorum doktor. Ancak taburcu olmama izin vermeniz için size ve aileme ne kanıtlamam gerektiğinden hala emin olamadım. Doktor kasılarak, ailenden kimse seni ziyaret etmeyi gerekli ya da zahmete değer bulmadı sanıyorum. Francis patlayacak gibi olan duygu volkanlarının ağzına kayalar yedi. Daha gelmediler doktor. Belki telefonla aramışlardır. Bir iki mektup yazmışlardır. Yazmadılar. Bu seni hayli üzüyor olsa gerek Francis. Francis derin bir nefes aldı. Evet dedi. Ama kendini terk edilmiş hissetmiyorsun. Francis doğru cevabın ne olduğundan emin değildi. İdare ediyorum dedi. Gültilil gülümsedi, hoşuna gitmiş gibi değil. Yine o yılansı sırıtışla. Sanırsam yıllardır seninle olan sesleri hala duymakta olduğun için idare edebiliyorsun. Hayır diye yalan söyledi Francis. İlaçlar silip attı onları. Yani geçmişte sesler duymuş olduğunu kabul mü ediyorsun? Francis içindeki yankıları duyabiliyordu. Hayır, hayır, hayır, hiçbir şey deme, bizi gizle Francis. Tam olarak neyi kastettiğinizi anlamadım doktor diye karşılık verdi delikanlı. Cevabının doktoru sürmekte olduğu izden vazgeçireceğini bir an bile düşünmemişti. Gutil, Francis'in bir şey eklemesini bekliyormuşçasına birkaç saniye durdu, sessizliğin odada akmasına müsaade etti. Francis tek bir sözcük eklemedi. Söyle bakalım, hastanede serbest dolaşan bir katil olduğuna inanıyor musun Francis? Prenses hızla nefes aldı, bu soruyu beklemiyordu. Ama aslında sorulan sorulardan hiçbirini beklemediğini söylemek yanlış olmazdı. Kalbi güm güm atıyordu. Tüm sesleri susmuştu çünkü doktorun sorusunun içinde pek önemli mefhumların gizlendiğini, prensin ise doğru cevabın ne olduğu hakkında hiçbir fikri olmadığını biliyorlardı. Doktorun tek kaşını şüpheyle kaldırdığını gördü. Gecikmenin her şeyden tehlikeli olduğunu biliyordu. Evet dedi ağır ağır. Bunun bir delüzyon hem de paranoyakça bir delüzyon olduğunu düşünmüyor musun? Francis tereddüt etmeden hayır demeye çalıştı ama başaramadı. Doktor başını salladı. Peki neden böyle düşünüyorsun diye sordu. Bayan Jones çok emin görünüyor Peter'da. Ayrıca bence sırık. Guthrie elini kaldırdı. Bu ayrıntıları zaten tartışmıştık. Bana soruşturmada nelerin doğru yolda olduğumuzu gösterecek yönde değiştiğini anlatır mısın? Prenses oturduğu yerde kıvranmak istedi ama cesaret edemedi. Bayan Jones hala olası şüphelilerle görüşüyor dedi. henüz temize çıkanlar hariç. Tek bir kişi hakkında kesin bir sonuca vardığını sanmıyorum. Hastaların temize çıkmasına da Bay Evans yardım etti. 37. ayrımın sonu sayfa 310, devamı 38. ayrımda.